İz düşüm. Yeni yılda yeni bir programla karşınızdayız değerli dinleyicilerimiz. İz düşüm adını verdiğimiz programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Alihan Yıldız, ben Sedat Ağoğlu. Programımızın hemen başında tüm dinleyicilerimize, tüm insanlara iyi bir 2015 yılı ve mutluluklar diliyoruz. Hep yaptığımız gibi sorularınız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@tret.net.tr. Bugün İz Düşüm'de iki ayrı konuyu konuşacağız. Önce enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın
Merhaba
Yıldız.
Merhaba Sedat Bey, hoş bulduk.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümünde programın TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Ozan Acar bizlerle birlikte olacak. Başlayacağız az sonra Sayın Dursun Yıldız'la söyleşimize, ama bir de kısa mesaj numaramızı anımsatayım. 535-472-6011. Sevgili dinleyicilerimiz, anımsayacaksınız, enerji ve politik programını hazırlıyordu Neslihan Değirmencioğlu. Ben sunuyordum bundan bir yıl önce. Dursun Bey, araya bir sinema programı soktuk biz.
Evet.
Sinemanın 100. yılı nedeniyle onu bitirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
Ne güzel, hoş geldiniz. Ben de bu fırsatı kullanarak öncelikle bütün bizi dinleyenlere mutlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. 2015 barış, huzur içerisinde geçsin diyorum. Yine böyle bir program için karar vericileri, programın yapımcısını Neslihan Hanım'ı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir program. İçerik itibariyle dinleyicilerimiz karar verecekler, ama ben şöyle bir içeriğine baktım bunun. Hayırlı olsun ve kolay gelsin diyorum. Yayında ve yapımda emeği geçenlerin hepsini şimdiden kutluyorum. Tebrik ediyorum TRT Türkiye'nin sesini. Bizi dinleyen, sesimizin ulaştığı her yere de yeni yıllarını kutlayarak programa hoş geldiniz diyorum.
Ve siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Anımsayacaksınız. Dinleyicilerimiz de anımsayacak. Bu enerji ve politikte gündeme gelmemiş konuları, atladığı insanların konuları sizler gündeme getirdiniz.
Gölgedeki bazı konular o zaman. Evet.
Tam ifadesi bu. Gölgedeki bazı konuları, ki bunlar çok, örneğin kaya gazı.
Biz o zaman gerçekten kaya gazını gündeme aldığımızda ben kaya gazının dünyanın enerji jeopolitiğini belirleyecek bir doğal kaynak olduğundan emindim. Bu düşünceyle konuştum ve şu anda gündem belirleyen bir enerji kaynağı haline geldi.
Ama o zamanlar tek satır çıkmıyordu.
Evet. Türkiye'nin sesi ele aldı. Onun dışında göçmenleri ele aldık. Sedat Bey, hatırlıyorsunuz.
O çok çok önemli bir konuydu. Bunun arkası gelecek dediniz.
Evet. Şimdi bakınız, bugün bile şu anda Akdeniz'de Afrika'dan gelen göçmenlerin yaşayıp yaşayamayacakları dahi belli olmayan o salların veya o gemilerin üzerinde umuda doğru yolculukları devam ediyor. Şimdi önümüzdeki dönem işte gelişmiş batının gelişmekte olan ülkelerin göçmenlerini ne kadar kabul edip etmeyeceğine dair karar vereceği bir dönem olacak. Bugünden başladılar. Şu anda kurtarma operasyonlarıyla, umarım gelecekte o kurtarmaya ihtiyaç duymayacak şekilde bölgedeki gelişmelere yardım ederek bu sorunu çözmeye çalışır Batı. Aksi takdirde daha önceki programlarda ifade ettiğimiz gibi durum.
Evet. İsveç'teydi zannediyorum katıldığınız bir programda. Bu insanlık nasıl doyurulacak konusunu yine gündeme getirdiniz.
Ki. Şu anda 2 milyar insanı daha misafir edecek dünyamız 2050 yılına kadar. Ama 2050 yılına kadar, 2000'li yılların başından itibaren bizi tehdit eden o kadar çok unsur var ki. Bakınız, iklim göçleri, iklim değişikliği. Dünya 100 yıllık bir siyasi oluşum dönemini geride bıraktı. Yeni yüzyıla yeni sınırlar çizerek hazırlanmaya başlıyor. Enerji jeopolitiği inanılmaz bir değişiklikle 21. yüzyıla damgasını vuracak. Kaya gazı, LNG, Çin, Rusya, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, işte enerji politik ve bugün artık enerji politikten sonra iz düşüm. İz düşüm ne demek biliyor musunuz?
Buyurun siz söyleyin Dursun Bey.
İzdişim esas itibariyle projeksiyon demek. Hani gölgede kalan bir takım konular var ise o konuları alalım, projekte edelim, yansıtalım ve daha da büyük yansıtalım. Farkındalığı arttıralım. Bu farkındalık hem ülkemize hem insanlığa yararlı olsun. Evet.
Bir konu daha var. Sizin enerji politikte vurguladığınız ve benim çok üzerinde sonradan düşündüğüm, dinleyicilerimizin de arayıp sordukları, su yalnızca su değildir. Tarım yalnızca tarım değildir. İklim yalnızca iklim değildir. Ve bunların kombine demeyelim de birbiriyle
ilişkileri. Evet. Ama bakın gündeme damgasını vuracak olan temel meselelerden bir tanesi bu. Buraya gelmeden önce bir haber düştü benim internet siteme. Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçilerle kentliler arasında Colorado'da yaşanan kuraklık gerilime sebep oldu. Neden biliyor musunuz? Suyu kimin kullanacağına dair tartışmalar başladı. Hoover Barajı büyük oranda seviyesi azaldı. Aynen Türkiye'deki geçen dönemlerde yaşadığımız bazı sorunlar gibi. Şimdi bu suyun sektörel kullanımı açısından sorunlar gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kuraklık sadece ABD'de mi kalıyor? Hayır, bunu defalarca vurguladık. Orada oluşan, tahılda oluşan bu üretim düşüklüğü dünyanın hemen bütün bölgelerinde kendisini gösteriyor. Çünkü artık küresel bir pazar haline geldi dünya. Krizlerden de bakın küresel ekonomi birbirini besleyen bir ekonomi tarzı olarak çıkmıştı ortaya. İlişkiler açısından bağımlılık artmıştı ama bu aynı zamanda bir bölgede oluşan krizi bir başka bölgede de çok kısa bir süre içerisinde hissetme ve o bölgeyi olumsuz etkileme riskini de insanlığın önüne getirdi koydu.
Bugünkü konumuza bir türlü geçemiyorum çünkü yine bundan bir yıl önce HES meselesinin o zamanlar bu kadar sıkıntılı olduğu bu konunun bizim programımızdan ve sizin ifadelerinizden başka yerde konuşulmuyordu. Hayır. Ama evet. Şimdi ne oldu?
Şimdi şöyle oldu. Bakınız işte hep ifade ettiğimiz şeyler 21. yüzyıl bizim daha fazla ders çalışmamızı gerektiren yatırımları alırken, kararlarımızı alırken bu konularda daha fazla araştırma yapmamızı ve sadece bir yönlü değil birkaç yönlü araştırma yapmamızı gerektiren bir yüzyıl olarak açıldı. Bunun etkisi hemen geçmiş dönemde enerji yatırımı kararı veren yatırımcılarımız da ortaya çıktı. İklim değişikliği geçen sene özellikle ülkemizdeki enerji alanındaki yatırımcıları çok etkiledi. Ortalama üretim nehir ve kanal tipi hidroelektrik santrallerde yarı yarıya düştü. Bu çok çok kötü bir şey Sedat
Bey. Dursun Bey, şimdi bunu da buradan duyuruyoruz. Bu da yine kamuoyunda yeterince yer almamış bir konu.
Öyleydi, ifade ettik. Sonuçta ne dedik? Bir konu artık bir bakış açısından değil, birçok bakış açısından ele alınıp incelenmeli. Çok çok fazla disiplinin yani meslek disiplinin ilgi alanı haline geldi. Çevre işin içerisinde uluslararası ilişkiler, mühendislik, bunun dışında şehir plancılığı, insanoğlu artık kendi alanını çevresini daha düzgün tutabilmek için düşündüğü zaman bile sadece bir boyuttan, çevre boyutundan bakmama durumunda. Sebebi çünkü artık o ekonomik düzey insanoğluna sunulan o uygarlık düzeyi o kadar fazla girif yapmış ki bütün o talepleri karşılayabilmek için o ilişkileri yetmiyor. Bir bakış açısı yetmiyor. Birçok bakış açısından olayı ele alıp en uygununu ve de doğal dengeyi en az bozacak olanını tercih etmesi gerekiyor.
Ama düşünsel altyapıda da organize çalışmak gerekiyor diyorsunuz.
Kesinlikle. Bunun dışındaki bir bakış, bu vizyon hiçbir zaman insanoğlunu bakın daha ileri gitmek istemiyorum. Daha farklı bir şey söylemek istemiyorum ama bu konuyla ilgili uzmanların çok net bir tespiti var. İnsanoğlu 21. yüzyıldan 22. yüzyıla varıp varamayacağına kendisi karar verecek diyorlar.
Of. Çok ilginç bir ifade.
Evet. Çünkü bu tüketim çılgınlığı, tüketim özleminin körüklendiği, doğanın sınırlarının çok fazla zorlandığı, hırpalandığı, doğal dengenin inanılmaz derecede hırpalandığı bir dönemden geçti. Bunları da ifade ettiğimi hatırlıyorum.
Evet, ben de hatırlıyorum.
Enerji politikte. Evet. Evet. Şimdi bunların sonuçlarını görmeye başladık. İşte Lima'da toplandı.
Şimdi gelelim buna bu.
Dünya liderleri, dünyanın ülkelerinin temsilcileri.
Dursun Bey, yalnız size bir soru var. Benim sorumdan daha önemli dinleyicilerimizin sorusu. Almanya'dan aramış değerli dinleyicimiz. Lüksemburg'da 6 kilometre havuz yapmışlar ve pompalıyor, havuzu dolduruyor. Buradan da elektrik üretiyorlar. Bizim bu kadar suyumuz varken ülkemizde neden imkanlarımızı kullanmıyoruz? Bizde doğal olarak var, onlar yapay olarak meydana getiriyorlar ve kullanıyorlar. Neden?
Kesinlikle dinleyicimiz çok haklı. Uygarlığın bize sağladığı olanakları, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha fazla kullanma yönünde harekete geçirmeliyiz. Türkiye bunun için çaba göstermeye başladı. Öncelikle şunu yapıyor, dinleyicimize hemen buradan iyi bir mesaj verelim. Türkiye su yönetimi konusunda altyapısını iklim değişikliğine, havza yönetim planına göre hazırlamak için düğmeye bastı. Ama benim buradan ifade etmek istediğim şey, bu süreci daha da hızlandırmak zorunda. Çünkü küresel iklim değişimi bizim bürokrasimizin yavaşlığını beklemeyecek büyük bir ihtimalle. O nedenle dinleyicimiz çok haklı. Biz hemen bu altyapıyı, bu yasal, kurumsal altyapıyı hızlandırıp, yerleştirip, teknolojinin bize sunduğu bu olanakların hepsinden faydalanıp önce yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanmak zorundayız. Teşekkür ediyorum kendisine.
Almanya'dan bir başka dinleyicimiz programımız için bizi tebrik etmiş, teşekkür ediyoruz. Bu programla yine farklı konular hakkında bilgileneceğiz demiş. Yeni yılımızı kutlamış. Biz de onların yeni yılını bir kez daha kutluyoruz. Ve o evet, şimdi Dursun Yıldız bize enerji politikte yaptığı gibi geride kalmış, gündeme bir türlü gelememiş ama gelmesi hayati önemli olan bir konuyla giriyor. Karbon piyasalarına hazırlık ortaklığı ve 2014'ün Aralık ayında Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakereleri ve yayından önce bana söyledi bu müzakereleri Amerika Birleşik Devletleri John Kerry düzeyinde katılıyor.
Ama evet, buyurun, gerçekten çok önemli. Şimdi bu 20.si. 1992 yılında başladı. Rio'da başladı bu toplantılar. 20.si yapıldı. 20.si Lima'da yapıldı ama Lima'daki toplantı herkesin yüreğini pırpır ettirdi. Sebebi şu: eğer burada bir anlaşmaya varılamazsa gelecek yıl Paris'te yapılacak olan toplantının altyapısı hazır olmayacaktı. Yani Paris için umut beslemek mümkün olmayacaktı. Ne demek bu? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri de hem John Kerry hem de Al Gore düzeyinde katıldı bu toplantıya. Toplantıyı gerçekten çok önemsedi. Sebebi artık dünyada iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı zararlar, gelişmiş batının geç kaldığı zaman altından kalkamayacağı zararlar haline dönüşmeye başladı. Şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Birçok uzman sonuçta bugün yaşadıklarımızın geçmişte alınacak olan önlemlerle yaşanmayabileceği konusunda bir takım ikazlar yapıyorlar. Kuzey Buz Denizi artık buz denizi olmaktan çıkma yoluna girmiş durumda.
Plaj haline gelecek diyorsunuz yani giderek.
2050 yılı için yeni rotalar ortaya çıkıyor. Geçen sene 250'den fazla gemi Kuzey Buz Denizi'ni kullanarak Atlantik'e geçti. Şimdi böyle bir durumda sizin artık küresel iklim değişikliğini, küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunları göz ardı etme lüksünüz kalmadı. Ama bir başka taraftan da dünyanın kendi içinde ekonomisini ayakta tutabilmek için, özellikle az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ayakta tutabilmek için enerji kaynaklarından fosil kaynaklara olan bağımlılığı var. Burada olay kilitleniyor işte.
İşte ben de şimdi diyorum ki size Çin.
Evet. Şimdi burada şimdi hemen şunu bitirelim. Lima'da toplantı başladı ama toplantı zamanında bitmedi çünkü karar alınamadı. iki gün sonra bitebildi. Toplantı için rica ettiler. İki gün sonraya kalır mısınız efendim? Bu çok önemli bir toplantı. Biz bu toplantıyı karar almadan bitirmek istemiyoruz dediler. Toplantı iki gün sonra bitti. İki gün sonra bittiği zaman da Çin toplantının sonuna doğru varılmaya çalışan uzlaşıda yine dedi ki bir dakika, ben itiraz ediyorum. Neden? Çünkü dedi, siz bu işin yükünün çoğunu az gelişmiş ülkelere biçiyorsunuz. Az gelişmiş ülkeler bunu kaldırmak zorunda değil. Peki ne yapalım diye sordular ona. Çin'e dediler ki, Çin dedi benim bir önerim var.
Evet. Çin'in önerisi neymiş Dursun Bey? Çok merak ediyorum.
Evet. Çin diyor ki nihai taslakta şu cümle yer alsın. Ülkeler küresel ısınma ile mücadelede ortak ancak farklı sorumluluklar taşır cümlesi yer alsın diyor. Yani az gelişmiş ülkelere...
Nasıl anlayalım şimdi bu cümleyi?
Şöyle, gelişmekte olan ülkeler kaygılı. Sizin bu konuda gerçekten süreci farklı bir noktaya çekebilecek şekilde davranabileceğinizden emin değiller. Bütün bu küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunları çözümünün yükünün büyük bölümünü bize yıkmanıza müsaade etmiyorlar demek bu. Az geçmiş ülkeler hayır önce siz dediler. Daha sonra biz. Özetle böyle dediler. Bunun içinde ama gelişmiş batı tabii ki bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bunun sinyalleri de vardı biliyor musunuz? Lima'dan ben umutluydum. Neden umutluydum? Çünkü ABD ile Çin Lima'dan önce bir araya geldiler. El sıkıştılar. Bu iki ülke bu görüşmelerin çoğunda uzak kaldılar, geri durdular ve anlaşmanın diğer ülkelerin yaptığı anlaşmalara katılmadılar. Ama ilk defa Çin ve ABD'nin el sıkışması insanları heyecanlandırdı. Dedi ki galiba bir şeyler olacak. Şimdi bakalım olacak mı? Ben hemen bir yorumla gireyim buna. Bakınız dünya özellikle az gelişmiş ülkeleri göz önüne almadan onların gelişmesi konusunda enerji açısından fosil yakıtlara olan bağımlılığını dikkate almadan küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği probleminde yeterince adım atamaz. Bunun en açık göstergesi Çin. Çin'de şu anda 800 bin megawatt kömür santrali kurulu gücü var. Bu ne demek biliyor musunuz? Dinleyicilerimizle paylaşalım. 800 bin megawatt Türkiye'nin 80 bin megawatt toplam kurulu gücünün 10 katı. Sadece kömür.
Kömür.
Şimdi burada yanacak olan madde kömür olduğu sürece Çin'in havaya bırakacağı karbon salımı çok fazla olacak. Ama bunun için Çin bir söz verdi. Bu tarihi bir söz. İnanılmaz bir söz verdi. Ben nasıl yapılacağını merak ediyorum ve dikkatle izliyorum. Ne dedi biliyor musunuz? Yani dinleyicilerimizle paylaşalım. Umarım yapar. Yaptığı zaman zaten problem ortadan kalkacak. Çin dedi ki 2030 yılından itibaren ben karbon salımını azaltacağım. Ama asıl önemli olan bu değil. Asıl önemli olan şuydu söylediklerinin arasında. Temiz enerji kaynakları toplam enerji üretimimi içerisinde 2030'dan önce %20 oranına çıkacak.
Nükleer santral mi yapacakmış peki? Yani ne şekilde olacakmış?
Bravo. İşte evet, bu soruyu evet, bekliyordum. Soru bu. Şimdi nasıl olacak? Ben şöyle bir baktım. Temiz enerji kaynağı dediğimizde aklımıza hidroelektrik geliyor. Evet. Güneş geliyor, rüzgar geliyor. Ha, rüzgarda sonra bir araştırma yaptım. Baktım Çin'in şu anda en fazla kurulu gücünün en fazla olduğu kaynak hangisi? Hemen kömür çıktı tabii. 800 gigawattlık bir kaynağı var. Yani 800 bin megawatt. Ve hidroelektrik santrali 300 gigawatt. Rüzgarı var 90 gigawatt. Güneşle nükleerde toplama 50 gigawatt. Şimdi bu durumda güneşi, rüzgarı inanılmaz derecede geliştirmesi lazım. 2030 yılında Çin'in 15 yıl içerisinde Çin'in elektrik enerjisinin %20'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilmesinin yolu ne biliyor musun Sedat Bey? Evet. Dikkatle izliyorum çünkü dünya bunun üzerine, dünya dengesi bunun üzerine kurulmuş durumda. Ben bir hesap yaptım. 1 milyon megawattlık yenilenebilir kurulu güç oluşturmak zorunda. Ben bunu yapacağını düşünmüyorum. Şimdi bu...
Ya olanaklı da görmüyorsunuz herhalde değil
hayır.
mi?
Hayır. Şimdi 1 milyon megawatt. Şimdi çünkü yani %20'si bunu baktığınız zaman yenilenebilir kurulu güç oluşturacak. Bu durumda oluşabilecek olan oluşması gereken bu altyapı için şimdiden çok hızlı hazırlıkların yapılması lazım. Ama şu önemli, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelere umut verecek şekilde el sıkışmaları ve küresel ısınmayı ciddiye almaları gerçekten önemli. İki süper güç. Dünya geleceğinde jeopolitikte bence önümüzdeki döneme damgasını vurabilecek iki süper güç. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı bir dönem istirahatte bırakıyoruz biliyorsunuz bu dönemde. Rusya konusunda önümüzdeki 1-2-3 yıl biraz jeopolitikten uzak bir dönem olarak geçecek.
Petrol fiyatlarındaki değişim tabii evet. Rusya'yı çok fazla...
Çok fazla etkiledi ve kendileri de kabul etti zaten. 2-3 sene bize dokunmayın, biz ancak kendimize geliriz dedi. O nedenle önümüzdeki dönemde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir karar alması çok önemliydi. Şimdi Paris. Paris'te ne olacağı düşünülüyor?
İşte az önce girdiniz, ona ilişkin altyapı burada oluşturulabildiği kanaatinde misiniz?
Valla bence bir adım atıldı. En azından Paris'e umutsuz gidilmeyecek. Paris'te oluşması gereken şey şu... Dünya bir karar aldı. Dedi ki 2020'den itibaren gelişmiş ülkeler yeşil ekonomi programı adı altında gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar dolar yardım yapacak. Şimdi bu küçük bir yardım ama her ne kadar gelişmiş ülkeler Yeşil İklim Fonu'na bu yardımı ya biraz azımsadılar idiler ise de yine de bu başlayacak 2020 yılından itibaren. Peki 2020 yılına kadar, 2020 yılından sonra Kyoto'nun bitmesi, Kyoto'nun ikinci dönemindeyiz şu anda, pek fazla bir hareket yok. Yani bizi heyecanlandıracak bir hareket yok. 2020 yılından sonra yeni bir iklim anlaşmasının altına gelişmiş ülkeler bu taşın altına ellerini ne kadar uzatacaklar? Bunun için ne kadar mali katkıda bulunacaklar? İşte Paris konferansında herkesin gözü, kulağı, yüreği burada olacak. Gelişmiş ülkeler bu riskin ne kadarını evet biz almak zorundayız diyerek bu işin içerisine girecekler. Çin oraya koydurduğu maddeyle bir miktar bunu Lima'da başarmış gibi gözüküyor. Umutlar bu yönde.
Ama anlaşmalar yapılıyor, altına imza atılıyor. Biliyorsunuz Suriye'den gelen göçmenlere de yardım edeceklerdi. 3 lira parayı vermiyorlar. Para vermeye geldiğinde batılı ve gelişmiş ülkelerin tavrı anında değişiyor Dursun Bey.
İşte burada ne giriyor devreye? Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Ya biz bütün bunları karar verici mekanizmalara mı bırakmak zorundayız? Onlar bizim geleceğimiz için karar verecekler. Biz sadece izleyecek miyiz?
Öyle mi?
Diye düşünüyorlardır.
Evet.
Ben de diyorum ki hayır biz eğer geleceğimize, dünyanın geleceğine biz sahip çıkmaz isek nasıl sahip çıkacağız? Çünkü önümüzdeki dönem sivil toplumun dünyanın hemen her yerinde çok daha etkili bir misyon üstleneceği bir dönem olacak. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken ben sivil toplum kuruluşlarının, sivil toplum dinamiklerinin yönetimleri siyasi en az siyasi partiler kadar etkileyebilecek düzeyde güçlü olmaları gerektiğini ve olacaklarını düşünüyorum. Bunun çeşitli sebepleri de var. Bu durumda ben bizi izleyen, bizi dinleyen dinleyicilerimizin yine kendi gelecekleri için kendilerinin katkı koymaları gerektiğine inanıyorum. Bu katkıdan imtina etmemeliler. Sebebi dünyayı yönetenler, dünyayı idare edenler çeşitli dengelerin içerisinde bu yönetimi sağlamaya çalışıyorlar. Bu dengeler her zaman biz yönetilenlerin lehine olmayabiliyor. O nedenle bunun dengeye getirilebilmesi sivil toplumun gücüyle doğru orantılı olarak artacaktır. Gelecek, bizim geleceğimiz, işte onun için Lima'da, Paris'te izleyeceğiz, kontrol edeceğiz, dinleyeceğiz. Hatta bu konularda görüş ve önerilerimizi gerek sosyal medyada gerek diğer alanlarda yaygınlaştıracağız, örgütleneceğiz.
Türkiye'ye ilişkin şimdi bundan sonra nasıl bir vizyon ortaya koymak gerekiyor? Çünkü bizim de enerjiye ihtiyacımız var.
Aa, çok güzel bir nokta.
Evet, HES'ler dedi, az önce söylediğiniz elektrik üretimi düştü.
Evet.
Kömür bizde de var.
Var.
Fosil yatıklı zaten onlara da yani. Nükleer santralimiz yok.
Yok.
Şimdi ne olacak?
Şimdi ne olacak? Evet. Şimdi
Lima ardından Paris. Evet.
Lima ardından Paris ve Paris'te eğer bu karar alınacak olursa yeni iklim değişikliği anlaşması için Türkiye ilave sorumluluklar alacak. Neden? Çünkü ek bir gibi gelişmiş ülkeler listesinde yer alacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Almanya, Fransa gibi az gelişmiş ülkelere finansal destek vermemiz beklenecek. Yani işte, tabii bakan katıldı, Sayın Bakan katıldı, Sayın Gülce katıldı toplantıya. Onun için hemen Türkiye Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmaya devam etmeli talebini tekrarladı. Yani Türkiye işte Paris'te çıkabilecek olan bir kararın hemen arkasından karbondioksit salımı konusunda daha dikkatli davranmak zorunda kalacağız. Çünkü artıyor karbondioksit salımlarımız. Neden? Çünkü birazdan ona geleceğiz. Hemen enerjiyle bağlantı kurdunuz ya.
Evet.
Hemen ifade ediyorum. Çünkü Türkiye şu anda enerji üretim, karbondioksit salımının %70'i enerjiden geliyor Türkiye'de.
Evet.
Bu önemli. O zaman ilk önce bakmamız gereken yer enerji kaynaklarımız. Hangi kaynaklarla bu enerjiyi, elektrik enerjisini üretiyoruz? Bakıyoruz şu anda elektrik enerjisini ürettiğimiz kaynak, üretilen elektrik enerjisinin %24'ü nehirler ve barajlardan üretilmiş. Geçen sene 2013 yılından söz ediyorum. 2014 daha çıkmadı ama 2014'te pek fazla değişiklik olmadığı için bunu vermekle behis görmüyorum.
Aşağı yukarı aynı.
Aşağı yukarı aynı. Yani 1/4 hidroelektrikten üretilmiş. Yine 1/4 kömürden üretilmiş. Bu kömür yerli kömür ve ithal kömür Diğer taraftan %44'ü doğalgazdan. Yani
çevrim santrallerinden.
Yani %75'e yakını fosil yakıtlardan üretilmiş durumda. Şimdi bu bize diyor ki yenilenebilir enerjiye hızla geçiniz. Tabii ki hükümetimizin yenilenebilir enerji konusunda gerçekten çok önemli atakları var, teşvikler var. Bu altyapı hazırlandı. Ama ben yine dileğimi, talebimi şöyle iletiyorum. İşte biraz önce izleyicimiz Almanya'dan sordu. Diyor ki teknolojinin olanaklarını kullanarak yenilenebilir kaynakları daha hızlı bir şekilde devreye alabilme şansımız yok mu? Evet, bu şansımız var. Türkiye'nin bu altyapısı var. Sadece helva yapmaya ihtiyacı var. Onun için hemen o helvayı kırıp bizim bu altyapıda bu şeylerimizi, güneşimiz var. Enerji sektöründe yetişmiş elemanımız var. Firmalarımız var. Kredi mekanizmalarını uygun hale getirip kredi mekanizmalarını sermaye konusunda, sermaye sağlama konusunda önünü açıp bu altyapının girişimlerinin hemen yenilenebilir enerji kaynaklarımızı öne çıkartmak zorundayız. İşte aksi takdirde, ama üzülerek görüyorum, şu anda ithal kömür çok öne çıkıyor Türkiye'de. Mesela kömürümüzden elde ettiğimiz elektrik enerjisinin yarısı ithal kömürden geldi ve ithal kömür santralları hızla artıyor. Bir de işte teknolojiyi nerede kullanalım diye soracak olurlarsa sadece bir tek şey söylemek istiyorum. Çok fazla kafa karıştırmadan. Bakınız, kömür santrali dahi yapacak olsanız kömürü temiz yakma teknolojileri kullanan santrallerle ve baca gazı tutma ve baca gazı emisyonunu sağlama şeklindeki önlemlerle yakma zorunluluğunu getirelim ki işte teknoloji bize burada geleceğimizle ilgili olarak en azından olumlu bir katkıda bulunmuş olsun.
Son iki dakikamız ama şu soruyu sormadan geçemeyeceğim Dursun Bey. Bu öyle zannedildiği kadar kolay maliyetler değil.
Evet. Neden? Bakın, bunu da hatırladınız geçen
bu. Evet.
Çünkü bu kömürde karbon tutma, karbon salımı tutma konusunda yapılacak olan yatırım elektrik enerjisinin üretiminin yaklaşık %25 civarında azalmasına neden oluyor. Özel sektör tabii ki bir kar zarar hesabı yaptığında bundan imtina ediyor. Evet. Uzakta duruyor. İşte biz burada devreye girmek zorundayız. Ne dedim? Sivil toplum. Biz geleceğimizle ilgili olarak düşünen insanlar bu konuda alınan teknolojik kararları uzmanların da görüş ve önerileri doğrultusunda sorgulayabilmeli. İşte havuzdan elektrik elde edeceğiz. Kömürden de elde edelim ama kömürü temiz yakma teknolojileriyle ve en az karbondioksit salımı oluşturacak şekilde bir teknolojiyle yakalım. Temiz elektrik enerjisi üretme konusunda daha hassas olalım. Dünya 21. yüzyıla enerji politik, su politik, gıda politik ve bütün bunların güvenliği kavramlarını nasıl sağlayabileceğiz diye girdi Sedat Bey. Şimdi biz bu programlarımızda enerji güvenliği, su güvenliği, çevre güvenliği
hepsini
ve,
evet.
Evet. Bütün gıda güvenliğinin hemen hepsini bu süreç içerisinde konuşacağız. Gölgede kalan noktaları öne çıkartacağız. Projeksiyonu çok beyaz, çok düzgün bir şekilde bir tahtaya yönlendireceğiz. Hiçbir şeyin gölgede kalmaması için. Gelecek daha mutlu olsun, daha umutlu olsun. 2015 yılından sonraki gelecek diğer yıllarda tüm insanlık için daha huzurlu olsun diye bu konuşmaları yapacağız.
Evet, ama son bir tane daha sorum var. Bırakmıyorum sizi Sayın Yıldız. ODTÜ'den profesör uzman hocamızla birlikte burada anımsıyorum siz de.
Raşit Bey. Evet,
evet, güneş meselesi. Ne oldu 1,5-2 senedir güneşte bir sanki hiç adım atılmadı.
Şimdi tabii güneşte sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan aslında ben o dönemde de çok dikkatli konuşmuştum. Hatırlıyorsunuz.
Evet.
Yani güneş enerjisinde şey şu, verimlilikle ilk yatırım maliyeti arasındaki optimum noktayı tutturmaya çalışıyoruz. Güneş enerjisi şu anda halihazırda %15-16 verimlilikle çalışan bir elektrik üretimi konusunda, fotovoltaiklerden bahsediyorum, bir enerji kaynağı. Ama bu verimlilik hızla artıyor, maliyetler de düşüyor. Yani Türkiye bu konuda bir optimum nokta bulup önünü öyle açma şeklindeki bir yaklaşımı, bir politikayı izliyor zannediyorum. Ama bence artık zamanı geldi. Güneş enerjisiyle ilgili olarak 2015 yılının çok hızla bu yatırımların yapıldığı ve desteklerin, teşviklerin verildiği bir yıl olmasını diliyorum ben de.
Çünkü diyorlar ki karbondan artık uzak duracağız, dünya batıyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Yenilenebilir kaynaklara döneceğiz. Bunların başında da güneş geliyor.
Evet, çok doğru. Güneş, rüzgar, hidroelektrik enerji üretimimizi doğanın sınırını zorlamadan, doğal dengeyi bozmadan, geleceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan geliştirmek zorundayız. Bunun için karar verici mekanizmaların işi değil sadece, onların sorumluluğu değil. İşte bugün bu radyo programını yapan yapımcısından yayıncısına kadar, sizlere kadar hemen hepimizin sorumluluğu. Yine tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü gerçekten bu projeksiyona dünyanın ihtiyacı var.
Evet değerli dinleyicilerimiz, enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız bu sene, bundan sonra İzdüşün programında çok sık bizlerle birlikte olacak. Ve başka basın yayın organlarında bulamadığınız konuları Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İzdüşüm'de bizlere, hepimize duyuracak. Sayın Yıldız çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık.
İyi yıllar.
Görüşmek üzere efendim.
Sağ olun, sağ olun.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız değerli dinleyicilerimiz, İzdüşüm programında. Şimdi başka bir konuyla devam ediyoruz programımıza. TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sayın Ozan Acar bizlerle birlikte. Sayın Acar hoş geldiniz.
Hoş merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ozan Acar çok ilginç bir yazı yazmış. Bu yaratıcılık ve yaratıcı ülke kavramları üzerine. Nedir bu kavramlar Ozan Bey?
Valla şimdi aslında soyut bir kavram. Öyle elle tutulabilir bir şey değil yaratıcılık, ama belki hani Mevlana'nın bir
elimizdeki
sözü var,
kalem değil yani, evet.
Şeyi var, bir şiiri var, bir dörtlüğü var aslında. Belki onunla bunu şey yapmak lazım. Ne diyor? Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel, bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. İşte bu yeni şeyler dediğimiz şey aslında yaratıcılığın kendisi. Ve bugün hani sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın buna ihtiyacı var. Neden? Hani bunun üstünde de durmak gerekiyor. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Hem iyi yönde bir değişim var, hem de kötü yönde bir değişim var. Teknolojiyle birlikte hepimiz daha yüksek gelirlere ulaşıyoruz. Tüketim imkanlarımız daha gelişiyor vesaire. Bunlar hani iyi tarafları. Ama bir de kötüler var. Hani bu kötülere baktığınız zaman, biraz önce Dursun Bey'le siz etraflıca sohbet ettiniz. Küresel ısınma var. Hani bu büyümeyle birlikte Asya ülkelerinin ekonomiye entegrasyonu, dünyaya entegrasyonuyla birlikte hızlı bir büyüme var. O yüzden doğayı aslında katlediyoruz. İnsanoğlu olarak katlediyoruz. Bir tarafta bu var. Öteki tarafta daha önce hiç bilmediğimiz böyle devlet dışı aktörler ortaya çıkıyor. Ve hani Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada çok ciddi bir hani istikrarsızlık ortamı sağlıyor. Bu Irak, Şam, İslam Devleti gibi. Hani bu tarz yapılarla, hani bu tarz böyle sorunlarla mücadele etmek için aslında yeni şeyler söylemek lazım, yaratıcı olmak lazım. Eskinin düşünce kalıplarını bir tarafa bırakmak gerekiyor. Şimdi tabii hani bu daha böyle bir makro perspektifte baktığınız zaman böyle. Ülkeler açısından baktığınız zamansa şöyle, hani yaratıcı kime denir diye hani ben önce bir not diye başlamıştım bu yazdığım yazıya. İşte değeri olan fikirlerin ortaya çıkarılmasına yaratıcılık deniyor demiştik. Bu fikirlerin sahiplerine yaratıcı insanların yaşaması için elverişli olan ülkelere de yaratıcı ülke deniyor.
soyuttur ama yine de ölçülebilir yaklaşımı da var yazıda.
Aynen öyle. Bu ölçüm meselesini de bu Kanada'da bir işletme okulu, Rothman İşletme Okulu'na bağlı bir Martin Refah Enstitüsü var. Bu bir düşünce kuruluşu. Bunlar hani yaratıcı, ülkeleri yaratıcılıklarına göre sıralamak istiyorlar. Hani ve ortaya bir endeks atıyorlar. Bu endeksin 3 tane temel bileşeni var. Bir, teknoloji. Bu teknolojinin altında bir sürü farklı göstergeye bakıyorlar. Mesela ülkeler araştırma geliştirmeye ne kadar kaynak aktarıyor? Ülkelerde ne kadar sayıda hani araştırmacı var, personel var gibi göstergeler. Bu teknoloji üst başlığı altında toplanıyor. İkincisi yetenek. Hani yetenek dediğimizi de şöyle alıyor sonuçta. Diyor ki hani bazı endüstriler diğerlerine göre daha yaratıcıdır diyor. Mesela basım yayım, işte kitap yazma, gazetecilik, eğlence sektörü vesaire gibi sektörler, moda, tasarım, hani bunlar yaratıcılığın daha yoğun olduğu sektörlerdir sanat diyor. Evet, sanat. Ve ülkedeki hani toplam çalışanların yüzde kaçı bu sektörlerde istihdam ediliyor diye yetenek sınıfını oluşturuyor. Yetenek alt endeksini oluşturuyor. Üçüncüsü de tolerans. Tolerans kısmında
bu
da
çok ilginç.
Evet, tolerans kısmında da ölçtükleri şey temelde şu. Bu dünya değerler anketi var. Bu dünya değerler anketinde de şöyle bir soru var. İşte etrafınızda yaşayan insanların sizden farklı olmasına ne kadar tahammül edersiniz? Hani sizinle aynı etnik kökenden olmayacak, aynı milletten olmayacak,
aynı dinler olmayacak,
aynı cinsel tercihe sahip olmayacak, evet, vesaire. Hani bu tarz farklılıklara sahip olan insanlarla birlikte yaşama iradesi ortaya koyuyor mu, koymuyor mu bir ülkede yaşayanların tümü diye bakıyorlar. Bu da toleransı oluşturuyor. Şimdi bu üç endeksi ele aldığınız zaman hani ve hepsinin bir bileşkesini çıkarttığınızda hangi ülkeler yaratıcı diye bakalım. Birinci sırada İsveç çıkıyor. İkide Amerika Birleşik Devletleri, üçte Finlandiya çıkıyor. Şimdi Türkiye nerede diye bakarsanız bu 82 ülke için yapılan bir araştırma. Türkiye 68. sırada çıkıyor. Şimdi teknoloji endeksinde 51.'yiz 82 ülke içinde. Yetenekte 59'uz. Toleransta 64. sıradayız. Şimdi teknolojide iyi bir yere gidiyoruz. Hani şey yapabiliyoruz sonuçta. Kamu elindeki kaynakların daha büyük bir bölümünü Ar-Ge'ye ayırıyor işte. Bundan bir 5-6 yıl önce işte 1/5'iydi milli gelirin Ar-Ge'ye yaptığımız harcama. Bugün 1/88.5'a çıktı. Şimdi bu hani iyi bir gelişme. Araştırmacı sayısında da benzer bir iyileşme var. Yetenek tarafına baktığınızda hani İstanbul'da özellikle büyük kentlerde bu yaratıcı endüstrilerin sayısı artıyor. Hani mesela reklam piyasası son derece böyle sıcak bir piyasa. Bir sürü insan hani o sektörde sonuçta istihdam edilebiliyor. Dolayısıyla yetenekte de nispeten iyi bir yerdeyiz. Hani kötü bir yerdeyiz ama neye göre? Toleransa, yani genel ülkeler arasında sıraladığınız zaman bu ikisinde de olmamız gereken yerde değiliz ama nispeten iyi yerdeyiz. Neye göre nispeten diyorum? Tolerans endeksine göre nispeten diyorum. Biz aslında toleranssızız.
Ya evet. Burası bu çok ilginç. Biz Yunus, az önce okuduğunuz Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin torunlarıyız. Ancak ben bir araştırmayı hatırlıyorum. Engelli komşusunu olmasını istemeyenlerin oranı çok yüksekti.
Çok yüksek. Evet.
Yani başka bir dinden de değil, artık etnik kökenden de değil, farklı cinsel tercihten de değil ama engellilikte bile bir tolerans sıkıntısı varsa gerçekten bir sıkıntı var demek.
Kesinlikle katılıyorum. Evet, yani biz bizden farklı olanlarla bir arada yaşamaya aslında çok fazla tahammül gösteremiyoruz. Hani baktığınız zaman da mesela kentlere ya da Türkiye coğrafyasının tümünü düşünün. Türkiye coğrafyasını şöyle ayırabiliyorsunuz. İşte burada şu etnik kökenden insanlar yaşar. İşte burada bunlar yaşar diye bir ayrım yapabiliyorsunuz. Hani Türkiye coğrafyasının tümünü bırakın, kentlerin içine gelin. Kentlerde bile bizim semtlerimiz sonuçta hani böyle bir gettolaşma var. Hani belli gruptan insanlar belli kentlerin belli yerlerinde bir arada yaşıyorlar. Şimdi bunun hani değişmeye başladığı yerler de var. Değişmeye başladığı yerlerden bir tanesi İstanbul mesela, büyük bir metropolitan. Orada insanlar hani kaynaşabiliyorlar, hep birlikte yaşıyorlar. Yaşamak zorunda bırakılıyorlar sonuçta. Hani şimdi daha yüksek binalarda yaşıyoruz. O binaların içinde her tür insan var. Ama önceden mesela bir hani gecekondu mahallesinde yaşanıyordu ve gecekondu çoğunlukla aynı yerden, mesela aynı başka Orta Anadolu ilinden İstanbul'a gelen insanların bir arada yaşadığı yerlerdi. Şimdi yüksek uzun binalarda farklı farklı memleketlerden gelen, farklı etnik kökenlere sahip olan insanların bir arada yaşadığını görüyoruz. Ve o yüzden İstanbul'da aslında baktığınızda Türkiye'nin en yaratıcı kenti. Neden öyle? Çünkü metrobüse bindiğiniz zaman hani farklı insanları etrafınızda görebiliyorsunuz vesaire. Şimdi bu kentleşme boyutu özellikle önemli bu yaratıcılıkta. Şimdi hani bu dünyayı değiştiren şirketler var. Bu neler mesela işte Facebook, Google, işte Apple gibi şirketlerin hepsinin kurucuları uzun yürüyüşler yapıyorlar. Hani yaşadıkları yerde bunların ortak özelliği günün belli saatlerinde işten güçten kendilerini ayırıp uzun yürüyüşlere çıkmaları, kentin içinde uzun yürüyüşlere çıkmaları, öyle bir ormana gidip bir hiking yapmak için değil yani, hani kentin içinde bu adamların yürümeleri. Çünkü yürürken hani konsantre oluyorlar ve akıllarına yeni fikirler geliyor. Yani hepsiyle yapılan mülakatlardaki ortak özellik bunların uzun yürüyüşler yaptıkları. Sadece bunlar için de değil. Mesela İspanyol bir mimar, Gaudi. Bilirsiniz. Evet. Hani Barcelona'da gittiğiniz zaman hani Barcelona'daki en iyi binaların mimarıdır bu kişi. Hala hatta bir tane katedral yapıyor. O katedralin inşaatını tamamlayamadan öldüğü için o katedralin inşaatı hala onun çizimlerine uygun bir şekilde, ince bir şekilde hani inşa ediliyor. Şimdi bu kişi kemik hastalığı var küçükken. O yüzden arkadaşlarıyla birlikte mahallede top oynayamıyor. Top oynayamadığı için de yürüyüş de yapması gerekiyor. Kentin içinde uzun yürüyüşlere çıkıyor. Ve hani yürürken kentin doğasını, dokusunu kavrayabiliyor ve mimarlığa da daha sonra merak sarıyor. Ve diyor ki hani ben bu kentin içinde, ağaçların içinde bina gibi görünmeyen, hani bu ekosisteme uygun binalar yapacağım deyip hani o herkesin parmakla gösterdiği eserleri aslında yürürken zihnine oturtturuyor. Dolayısıyla hani kentlerin yaratıcılığı teşvik etmek gibi bir boyutu var.
Burada bütün bu söylediklerinizden ben de hemen Murakami'yi anımsadım. Neslihan'a şimdi soruyorum. Maraton mu koşuyordun Neslihan? Evet. Söylediğiniz aynen gibi. Öyle. Aynen o öyle. Büyük romanları o da o esnada aynen öyle. Kurguluyor demek
yani
ki.
Bu yaratıcılık dediğimiz şey aslında hani bazı insanlar şöyle düşünüyor. Bazıları doğdukları zaman belli becerilere, belli böyle gifted derler yani İngilizce tabiri ama Türkçesini şimdi tam oturtturamadım. Öyle doğuyorlar. Öyle doğdukları için diğerlerinden daha farklılar. Onlar yaratıcı potansiyele sahip insanlar gibi bir algı var. Bunun böyle olmadığı bir sürü araştırmada ortaya çıkartılmış aslında. Evet. İnsan doğası gereği yaratıcı bir varlık. İşte yaratıcı
onu,
doğuyor.
Şimdi onu soracağım. Yazınızda diyorsunuz çocuklar büyüdükçe yaratıcılıkları köreliyor.
Aynen öyle.
Bu nasıl açıklanabilir o zaman?
Büyüdükçe yaratıcılıkları köreliyor. Yani bu da sonuçta hani sosyokültürel bir şey. Ülkedeki hani bu kurumlar dediğimiz şey, bu kurumlar sadece hani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi kurumlar değil. Hani insanlar arası ilişkileri de şekillendiren kurumlar. Hani kültürden kültüre sonuçta bu farklılaşıyor. Bu kurumlar hani kent altyapısı vesaire gibi şeylerin bir en önemlisi de eğitim. Eğitime birazdan geliriz. Bunların bileşkesi olarak aslında bizim yaratıcılığımızı etkiliyor. Kimileri işte uygun ortamda yetiştikleri için sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebiliyorlar. Kimileri dezavantajlı yerlerde yaşadıkları için, dezavantajlı pozisyonlarda kaldıkları için sürekli o potansiyelleri köreliyor. Mesela şeye bakın, Floransa. İşte o 15. yüzyılda Rönesans'ın çıktığı yer, işte Botticelli, Donatello, Da Vinci hepsinin aynı dönemde yaşadığı bir yer. Neden orada yaşadılar? Hani neden Floransa'da yaşayan bu insanlar Rönesans'ı başlatabildiler. O kadar şey yani heykel, resim alanında o kadar ilerleyebildiler diye baktığınız zaman bu yetenekli insanların hepsi tesadüfen orada değildi. Floransa'nın o günkü şehir devleti olan Floransa'daki o sosyal kurumlar sonuçta hani bu insanların yaratıcı potansiyellerinin ortaya çıkması için elverişli bir ortam sağladı. Neydi? O dönemin elitleri bir sanatsal başarı elde ettikleri zaman sosyal pozisyonlarını koruyabiliyorlardı. O yüzden sanata doğru bir akım oldu. İşte bu insanların sayısı arttıkça, özgür bir tartışma ortamında birbirlerinin eserlerinin kritiğini yapma imkanı buldukça işte Floransa Rönesans'ı başlattı. İşte buradan hani müsaade ederseniz eğitim sistemine.
Arada Paris'ten alıp.
Aynen öyle. Paris'te Avrupa'nın birçok kentinde aslında bu gelişme böyle oluyor. Hani sonuçta toplum yaratıcılığı eğer özendiriyorsa sonuçta insanlar da yaratıcı olmak için bir zemin buluyorlar diye. Ama eğer özendirilmiyorsa hani mesela büyüklerin yanında konuşma, işte icat çıkarma gibi sözler eğer hani yerleşmişse bir kültüre.
Otur oturduğun yerde.
Otur oturduğun yerde. Fazla gezme. Hani ne yapacaksın, gitme, kal gibi. Hani bunların olduğu yerde, bunların kemikleştiği yerde aslında toplumların da yaratıcılıkları bir şekilde törpüleniyor diyeyim.
Eğitim konusu.
Eğitim konusu da şimdi bunu da çok boyutla ele almak lazım. Şimdi bizim mevcut eğitim sistemimiz sadece bizde değil aslında. Hani bütün Avrupa'da, orada Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte Güney Amerika'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da. Bugünkü eğitim sisteminin kurgusu aslında sanayi devrimi döneminde yapılan bir kurgu. Amaç ne? Amaç şu. İşte üstüne güneş batmayan bir imparatorluk var. Bu imparatorluğun bir şekilde idare edilmesi gerekiyor. Hani merkezden idare edilmesi gerekiyor. Çok merkeziyetçi. Bir şekilde bir takım insanlar olacak. Hindistan'da olanı biteni düzgün bir şekilde bir kağıdın üstüne yazıp merkeze gönderecek. El yazısı iyi olacak. O dönem bilgisayar gibi şeyler yok. İşte sayıları alıp toplayabilecek. Alt alta koyabilecek. Ve uygun bir lisanla sonuçta merkeze gönderecek. Bunun adı bürokrasi. Hani o bürokrasi denilen makineyi çalıştırabilmek için sonuçta bir eğitim sistemi kurgulamışlar. Ve bu eğitim sistemi tek tipçi bir eğitim sistemi.
Çünkü o insana ihtiyacı var.
O insana ihtiyacı var. Aynen öyle. İmparatorluğun, hani o üstünde güneş batmayan imparatorluğun yönetilebilmesi için aynı tip, aynı tornadan çıkmış bürokratlarla işletilmesi gerekiyor. Sonuçta o dataların, hani o yazıların filan merkeze gönderilmesi gerekiyor. Şimdi bugün öyle değil. Bugün öyle bir imparatorluk yok. Hani bugünün ihtiyaçlarıyla o günün ihtiyaçları tamamen birbirinden farklı. Dünya inanılmaz bir hızla değişti. Ama eğitim sistemi hala aynı. Hala aynı tip elbiseleri giyip okula giden, işte her standart bir müfredatı takip eden tonlarca okul var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Bunun değişmesi gerekiyor. Mesela nasıl değişmesi gerekiyor? Şunu söyleyeyim. Kesinlikle şey değil. Hani daha çok çocuğun daha uzun sürede okulda kalmasını sağlayarak bu çocukların yaratıcılıklarını arttırabileceğimiz gibi bir sonuca asla kapılmayalım. Hatta dünyada bugün hani çok başarılı olmuş bir sürü insan, o büyük büyük şirketlerin, dünyayı değiştiren şirketlerin sahiplerinin, hani kurucularının okuldan, okul sisteminin dışına çıkıp bir rehabilitasyon süresi geçirip, hani kendi içlerinde okulun o verdiği o dogmalardan kurtulup sonuçta kendilerini yeniden keşfedip o şirketleri kurduklarını görüyoruz. Hani Bill Gates böyle. Evet. İşte Mark Zuckerberg böyle. Hani bu insanlar hani üniversite eğitimiyle yapmadılar sonuçta bunu. O eğitim sisteminin verdiği bir şey değil, bir armağan değildi. Hani o yetenek zaten o insanlarda başka kanallarla oluştu. Demek ki hani bizim eğitim sistemimiz sonuçta hani bu yaratıcılığı törpüleyen, hani özendiren bir şey değil aslında, geliştiren bir şey değil. Nasıl geliştirilebilir diye hani baktığınızda çok basit olarak söyleyeyim. Araştırmalar şunu gösteriyor. İşte sanat dersi mesela. Dans dersi, işte resim dersi, hani güzel sanatlar. Bu tarz şeyleri çocukluktan itibaren hani müfredata koyarsak eğer, ilk öğretimde mesela ben geçenlerde bakmıştım. Bizim müfredatımızda bu tarz derslerin haftalık ders saatinden aldığı pay azalıyor.
Azalıyor. Mesela o derslerde de o dersler işlenmiyor zaten.
Aynen öyle. O dersler işlenmiyor. İşte bu dersleri ciddi anlamda, ciddi bir iş olarak ele alıp çocukları sonuçta o sınıfın içinde eğlenceli bir şekilde tutmak gerekiyor. Ve bu yaratıcılığa hiçbir şeyin yapmadığı kadar büyük katkı yapabilecek bir şey.
Genetikle alakası var mı?
Hiçbir alakası yok. Genetikle hiçbir alakasının olmadığı, hani yapılan onlarca çalışmada çok net bir şekilde gösteriliyor. Hani ikiz çocuklara bakılıyor mesela. Tek yumurta ikizlerine bakılıyor. Hani gelişmiş ülkelerde öyle datalar tutuluyor sonuçta. Tek yumurta ikizleri, iki çocuk farklı ortamlarda geliştiriliyor. Bunların genetik mirasları tamamen aynı. Fakat hani o ortamda, yetiştirilen ortamın farklılığı nedeniyle bu çocukların iş gücü piyasasında mesela 20 yıl sonra, 25 yaşından sonra aldıkları gelir seviyesi arasında inanılmaz farklılık var. Yani dolayısıyla hani yaratıcılık potansiyelleri de birbirinden son derece farklı olabiliyor. Bu kesinlikle ortamla alakalı bir şey.
O başta saydığınız 3 unsura göre yaratıcılığın ölçümündeki ilk 5'i saydığınız Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Finlandiya. Evet. Son 5.
Son 5'i hemen size söyleyeyim.
Yani bu
son 5'te evet. Baktığınız zaman hangi ülkeler var? Vietnam, Pakistan, Endonezya, Kamboçya var. Türkiye 68. sırada. Yani hani biz o en iyi olan ülkelere yakın değiliz. En kötü olan ülkelere daha yakınız gibi gözüküyor. Daha yakınız gibi gözüküyor.
O zaman şöyle toparlamak belki doğru olabilir. O son bir toparlama rica edeceğim sizden. Ozan Bey, yapmamız gereken işler var galiba.
Çok. Yani eğitim sistemi tamamen yeniden ele alınmalı. Müfredat yeniden düzenlenmeli. Yani farklı bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. O kesin. Yani o kesin. Hani en son Milli Eğitim Şurası da çok umut verici değil o anlamda baktığınız zaman. Hani Osmanlıca'yı tartışıyoruz, turizm meslek liselerinde ne bileyim işte barmenlikle alakalı kursların kaldırılmasını tartışıyoruz. Bunlar değil. Hani bu tartışmamız gereken şeyler bunlar değil. Tartışmamız gereken şey bu müfredatımızı yaratıcılığı teşvik edecek şekilde nasıl yeniden düzenleriz. Hani bu perspektifle ele almamız gerekiyor. Bir diğer unsur da yaratıcılığı körelten, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu çoktan seçmeli sınavlar. Çoktan seçmeli sınavların olduğu ülkelerde yaratıcılığın kesinlikle daha düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Hani çıkabilecek soruların tipi belli. Dolayısıyla bütün eğitim sistemi o sorulara cevap vermeye uygun donanıma sahip bireyler yetiştirmek üzerine kurgulanıyor. Halbuki o değil. Dediğim gibi hani dünya değişiyor. Bu eski Amerikan Savunma Sanayi Savunma Bakanlarından bir tanesinin sözü, bilinmeyen bilinmeyenler var. Hani bir ikiye ayırıyor. Bir bilinen bilinmeyenler, bir de bilinmeyen bilinmeyenler. Evet. Bilinen bilinmeyen şu, bir seçim olacak. Seçim sonuç. Olacağını biliyoruz. Sonucunu bilmiyoruz ama. Bir de bilinmeyen bilinmeyenler var işte. Bu küresel ısınma öyle bir şey mesela. Hani onu bilmiyorduk sonuçta. 50 yıl önce kimse bunları konuşmuyordu. Bu IŞİD dediğim şey o da öyle. Hani
son 15 saniye.
Bilinmeyen şeylere çözüm üretebilecek, karşılaştığımız zaman çözüm üretebilecek nesiller yetiştirmek istiyorsak çoktan seçmeli sınavlardan da vazgeçeceğiz. Eğitim müfredatımızı yeniden gözden geçireceğiz. Değil.
Evet. Neslihan'ın soruları vardı ama ona zaman kalmadı Neslihan. Nasıl olsa Ozan Bey tekrar gelir, o zaman sorarız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sayın Ozan Acar'a ve bu ilk programımızı da bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta 14.05'te birlikte olmayı umuyoruz. İz düşümde. İz düşüm.